Ayrım 16, El Greco'ya mektup, Nikos Kazantzakis, sayfa 204. Yağmur yağıyordu. Koyu bir sise bürünmüş olan Athos'un tepesi görünmüyordu. Deniz sakin, yoğun ve çamurluydu. Yağmurdan kararmış kestane ağaçları arasında bir manastır bembeyaz parlıyordu. Yağmur yavaş, toprağı sulayacak bir şekilde yağmaktaydı ve gökyüzü ağaçların tepesine kadar inmişti. İskelede duran 5-6 keşiş serviler gibi ıslanıyordu. Yanımızda bizi Aynaroz'un küçük limanı Dafne'ye çıkaran sandalda iki keşiş konuşmaktaydı. Seyrek siyah sakallı ve koltuğunun altında ağır bir heybe taşıyan bir tanesi şöyle diyordu. Onun dua okumasını duysan dünyayı unutursun. Sesi babayla ananınkinden daha tatlı. Öteki de şu karşılığı veriyordu. Sen ne söylüyorsun yahu? Bizim manastırda bir kara tavuk var ki, Tanrım okudum ile İsa dirildiği bir okudu mu aklın durur. Ona peder kara tavuk derler, bizimle beraber kiliseye gelir, büyük perhizde de oruç tutar. Genç olanı düşünceli bir halde, kara tavuk değildir o, peder Lavrentios, kara tavuk değildir. Kutsal topraklara ayak bastık. İskelede duran keşişler eğitimli gözlerle yolcular arasına erkek elbisesi giymiş bir kadın gizlenmesin diye sandaldan inenleri süzüyorlardı. Aynaroz'un bakireye verilişinden 1000 yıl sonra, yani bugüne kadar buraya kadın ayağı basmamış, havasını kadın soluğu bozmamıştır. Dişi hayvan da öyle. Koyun, keçi, tavuk, dişi, kedi. Bu havayı sadece erkek soluğu bozmuştur. Yol arkadaşımız olan iki keşiş, katırlar gibi yüklü bir halde arkamızdan geliyorlardı. Bize yetişmek üzere adımlarını hızlandırdılar. Genç keşiş, ''Tapınağa mı geldiniz?'' dedi ve bize gülümsedi. Onun sevgisi yardımcınız olsun. Böylesi kapalı dünyalar her zaman sohbet için can atarlar. Boşandılar. Mucizelerden, kutsal kalıntılardan, uçurumların üzerinde ellerini kaldırıp tapınan çilecilerden söz ettiler. Genç olanı, elleri havada oldukça korkmayın dedi. Dünya yıkılmaz. Dünyayı onlar tutuyorlar da düşmüyor. Ben sordum. Peki Aynoraz'a hiç kadın ayağı basmadı mı? Yaşlı olanı yanıt verdi. Asla asla. Ve havaya tükürdü. Şeytan götürsün diye mırıldandı. Genç olanı bir kez dedi. Bir kadın cesaret gösterdi. Erkek gibi giyindi ve karaya çıktı. Ama nöbetçi keşişler hemen onu fark edip kovdular. Arkadaşım gülerek sordu. Nesinden anlıyorlar? Genç keşiş, kokusundan diye yanıt verdi. Nah, bir zamanlar rıhtımda nöbetçilik etmiş olan ihtiyara da sor. Arkadaşım ihtiyar keşişe döndü. Kadınlar başka türlü mü kokuyor muhterem peder? İhtiyar, pis sansarlar gibi dedi ve adımlarını hızlandırdı. Yağmur durulmaya başladı. Herhalde atmosferin üst katlarında rüzgar çıkmıştı. Bulutlar seyrelmiş, güneş yüzünü biraz olsun göstermişti. Hala gözyaşlarıyla yıkanan toprak birden gülümsedi ve güneşle birlikte çok solgun bir ebem kuşağı havaya asıldı. Gökle ıslak toprağı yine birleştirdi. İki keşiş, hanım kuşağı diyerek istavroz çıkardılar. Sırtımızda heybeler, nar ağacından kesilmiş kalın sopalarımıza dayana dayana sık, yarı çıplak, kestane ve sakız ağaçlarıyla kaba yapraklı defnelerin arasından kariyese çıkan taş döşeli yolu tırmandık. Hava kara buhur kokuyormuş gibimize geldi. Deniz kestane ormanları, dağlar ve daha üzerinde de kubbe yerine açık hava olan kocaman bir kiliseye girmiştik sanki. Arkadaşıma baktım. Üstüme ağırlık vermeye başlayan sessizliği bozmak için dostuma, ''Neden konuşmuyoruz?'' dedim. O hafifçe omzuma dokunarak, ''Konuşuyoruz'' dedi. ''Konuşuyoruz ama meleklerin dili olan sessizlikle.'' Birden kızıverdi. Ne söyleyeceğiz sanki? Çevrenin güzel olduğunu, yüreğimizin kanatlanıp uçmak istediğini ve cennete varan yola girdiğimizi mi? Laf bunlar, laf. Sus. Bir ceviz ağacının dalları arasından bir kara tavuk uçtu. Islak dallar sallandı ve yağmur damlaları yüzlerimize sıçradı. Daha yaşlı olan keşiş, kuşların da keşişleri vardır dedi. Kara tavuklar, Aynaroz bunlarla dolu. Genç olanı sordu. Ya yıldızlar? Onların da keşişleri var mı? Peder Lavrentios. Öteki yanıt verdi. Kardeşim, bütün yıldızlar keşiştir. Yeryüzünde İsa'nın dini için kendilerini feda edip Abraham'ın tepesine çıktılar. Bilesin ki Abraham'ın tepesi gökyüzüdür. Onu dinliyor, her şeyi, her konuyu hayale dönüştüren insan ruhunun yaratıcı gücüne şaşıp kalıyordum. ölümsüz Kuzey Yıldızı'nı İsa'nın hizmetine girmeye zorlar, yeri ve göğü İsa'nın yörüngesinde döndürürler. İsa bütün tereddütlere karşı büyük yanıttır. Her şey açıklanır, aydınlatılır, düzene girer ve ruh rahatlar. Yalnız inanmayan sorar, acı çeker, yolunu kaybeder ve umutsuzluğa kapılır. Aynaroz'da birkaç gün sonra sarsak ne yaptığını bilmeyen, deniz üstündeki bir mağaraya tünemiş bir çileci bana bir söz söyledi ve ağzımı kapadı. Kızdırmak için ona, aklını mı kaybettin zavallıcığım dedim. O ise güldü. Ben dedi, aklımı verdim ve Tanrı'ya aldım. Bunun anlamı şudur, sahte bir metelik verdim ve cenneti satın aldım. Ne dersin oğlum, iyi bir alışveriş yaptın mı? Bir an sustu, az sonra... Sana şunu da söyleyeyim ki bilesin dedi. Bir zamanlar güzel, obur, eğlenceli hareminde 365 karısı olan bir kral varmış. Bir ara bir manastırı ziyaret etmiş ve bir çileciyi görmüş. Ona yaptığın fedakarlık ne kadar büyük demiş ve acıyan bir tavırla bakmış. Çileci ona şu karşılığı vermiş. Senin fedakarlığın daha büyük kralım. Nasıl oluyor o? Çünkü ben geçici dünyayı reddediyorum, sense ebedi olanı. Yakınımızda kestane ağaçlarının arasında ikindi duası çanı duyuldu. Yolun bir dönemecinde Keşiş Köyü göründü. Adımlarımızı hızlandırdık. Bakkallar, manavlar, aşçılar, tuhafiyeciler, çöpçüler hepsi keşişti. Kadınsız, çocuksuz, gülüşü olmayan üzüntülü bir erkekler köyü. Siyah, sarışın, kumral, gri ve bembeyaz sakallar. Kimisi sivri, kimisi süpürgeler gibi yaygın, kimisi sık, kıvırcık, iyice benlikler gibi hiçbir şeyi geçirmeyecek kadar sıktı. 20 manastır komisyonunun toplandığı konak olan Protatos'a gittik. Arkalıklı iskemlelerine oturmuş kuşkucu, hızla hareket eden kötü bakışlarla bize bakıyorlardı. Kimliğimizi, Tanrı aşkının hükmettiği iki iyi Hristiyan olduğumuzu ve ibadete geldiğimizi söyledik. Henüz genciz dedik. Dünya tasasına karışıp evlenmeden önce buraya, Bakire'nin bahçesine lütfunun bizi aydınlatması ve bize yol göstermesi için yakarmaya geldiğimizi bildirdik. Kendimizi onun lütfuna adamış halde gelmiştik. Arkadaşım gür sesi şairce güdüsüyle konuşuyor ve gitgide ateşleniyordu. Keşişlerse ağızlarını açmış, bazıları da sakallarını sıkıca yakalamış halde dinliyorlardı. Arkadaşım konuştukça ben de anlamaya başlıyor ve Aynaroz'a gerçekten hangi amaçla gelmiş olduğumuzu kavruyordum. Muhakkak ki arkadaşım da bunu bilmiyor ama konuşa konuşa buluyordu. Keşişler birbirlerinin kulağına eğilip bir şeyler mırıldandılar ve hepsi birden ayağa kalkıp bize bütün manastırlarla küçük manastırları gezmek ve Bakire'nin lütfu adağımızın son bulduğunu işaret edinceye kadar kalmak için yazılı izin belgesi verdiler. Yolculuk başladı. Eski tapınıcılar gibi Tanrı'dan, insan kaderinden ve kendi borcumuzdan, bütün gezintimiz boyunca inatla bu üç konudan söz ederek manastırdan manastıra, mucizeden mucizeye huşu ve mutluluk içinde dolaşıyorduk. Bir takvimim vardı ve her akşam günlük olayları buna kaydediyordum. Şimdi 40 yıl sonra artık takvim sarardı. Yapraklarını çeviriyor ve bütün o inanılmaz ilahi günleri yeniden yaşıyorum. Her cümle, en önemsizi bile neşeler, arzular, gençlikle ilgili huzursuzluklardan söz ediyor, biz iki gencin ruhumuzu kurtaracak, akıl dışı planlar kurduğumuzu hatırlatıyordu. Gençliğin küstahlığı, soyluluğu ve saflığı kayıtlı bu günlükte. İvrion Manastırı, 19 Kasım. Sabahleyin deniz kıyısında gezinti. Ayazma, küçücük bir kilise ve içeride yanağından kan akan Meryem'in bir tasviri. İki balıkçı keşiş ağları çekiyor, ağların içinde balıklar çırpınıyor. Manastıra dönüyoruz. Protatos Meryem'in ne olağanüstü. Acılı iri gözler, yüzük gibi yuvarlak ve kıvrık bir ağız, sağlam bir çene, tat, acı, insanın bütün tat ve acısı. Akşamüstü ise soluyan bembeyaz deniz ve onun üzerinde kocaman ay. Arkadaşım, bu akşam dedi, ay görevini gerçekten yapıyor, sonsuzluğu aydınlatıyor. Birbirimize doğru eğilmiş alçak sesle konuşuyor, ilerliyorduk. Köklü bir karar almalıyız diyorduk. Her an ebediliği yaşamamız gerek. Nereye gidersek beraberimizde sessiz, solgun benizli, hastalıklı bir keşiş de geliyordu. Durmadan öksürüyor, tükürüyor, kaşınıyordu ama yüzü mutluluk içinde parlamaktaydı. Arkadaşım, deli olmalı dedi. Ben aziz olmalı dedim. Görmüyor musun yüzü nasıl ışıldıyor, üstüne güneş vurmuş gibi. Durduk, yanımıza geldi. ''Ben Peder Lavrentios'um'' dedi. ''Duymuş olmalısınız. Kaçık Lavrentios.'' Arkadaşım ona ''Mutlusun'' diye karşılık verdi. ''Canlı olarak cennete girmişsin. Yüzün nur saçıyor.'' Keşiş istavros çıkararak cevap verdi. ''Şükür Tanrı'ya. Başkalarının budalalık dediği şeye ben cennet diyorum. Ama kapıyı açmakta çok güçlük çektim.'' ''Hangi kapıyı?'' ''Cennetin kardeşim. Başlangıçta manastıra girdiğim zaman ağlıyor, titriyor, korkuyordum. Cenneti düşünüyor, ağlıyor, cehennemi düşünüyor, ağlıyordum. Bir sabah kalktım, neden ağlayacakmışım dedim. Tanrı babamız değil mi? Biz onun çocukları değil miyiz? Öyleyse neden korkacakmışım? O günden beri de bana budala diyorlar. Koynundan kuru bir parça ekmek çıkarıp bize verdi. Meleklerin ekmeğidir dedi. Yiyin, yiyin zavallılar, siz de kanatlanın. Stavroniki Manastırı, 21 Kasım. Denizin üstünde hayret edilecek bir yükseklik. Yaşlı kale bekçisi Giritli bir kalıntı. Ellerimden yakalıyor. Kimsin sen? Bir Giritli. Gir içeri. Hücrenin birinde küçük keşişler Bizans müziğini öğreniyor ve ilk notaları heceliyorlar. Yıkanmamış, çocuksu ellerinde yanan bir meşale gibi geleneği tutmaktalar. Manastırın kulesinden görünen deniz nasıl da büyük, gerilmiş bir yaya benziyor. Aynı manastırda, daha ötede, 12 yaşındaki İsa'nın başı ne olgunlaşmamış bir anlayış, ne tanrısal bir ciddilik taşıyordu. Çıkık bir alın, taze bir göğüs, derin ve düşünceli bir bakış. Porta Itisa'nın gerçek oğlu, büyük bir tasvir, İstiridyeci Aya Nikola. Alnına kocaman bir istiridye yapıştırmıştı ve sanki ellerinden salamura damlıyordu. Giritli bekçi ile konuşuyorum. ''Nasıl keşiş oldun?'' ''Teyzem bir gün bana İncil'i okudu. Ben de şöyle dedim. Dünya hiçbir şeye değmezmiş. Bize sofrada hizmet eden Peder Filimona'yı da unutmamalıyım. Kakmalı kılıç gibi atik bir beden, melek gibi sırf alev. Hizmet edip boyun eğmek hoşuna gidiyordu.'' Kendisine emredilmesini isterdi ve öyle sevinçliydi ki kendini tutamaz, hep gülerdi. Ona sordum, ben Tanrı'yı ne zaman görürüm? Kolay, çok kolay diye yanıtladı. Gözlerini aç, onu görürsün. Pantokrator Manastırı. Gün ağarmadan önce manastırı çevreleyen avluda çok tatlı bir yankı, baştan çıkarıcı bir ezgi duyuldu. Pencereye fırladım ve avlunun yarı karanlığında başlığından uzun, siyah bir tül sarkan, elinde uzun, elle yontulmuş değneği olan bir keşiş gördüm. Yavaş yavaş ilerliyor, avlunun çevresinde hücreden hücreye gidiyor, biraderleri sabah duasına çağırıyordu. Arkadaşım da uyandı, o da pencereye dayandı, ikimiz de mutluluk içinde dinlemeye koyulduk. Çan sustu, giyinip kiliseye indik. Her yer karanlık, İsa ile anasının önünde tasvir konan yerde iki kandil yakılmış, hava mum ve güllük kokuyor. Sabah ayininin duaları yavaş, tatlı ve bir ağacın hışıltısı gibi başladı. Başrahip yanan bir mumla sandalyelere yaklaşıyor, bütün biraderlerin gelip gelmediğine bakıyor. Abdanı, abdan, papazların kutsal suyu serpmek için kullandıkları özel bir kap. Buz gibi kutsal suya daldırıp her keşişin alnını ıslatıyordu. Daha sonra avluda aşağı yukarı gezinirken kendi kendimize ne tanrısal ahenk, kuşaktan kuşağa nasıl da olağanüstü bir kabuk ama onu yaratıp süsleyen içindeki istiridye ölmüş artık diyorduk. Hristiyanlığın çileciliğini yeni baştan örgütlemek, ona yeni bir yaratıcı ruh üfürmek gerek. Evet, gerek. Biz de aynı roza bunun için geldik zaten. Vatopedi Manastırı. Ünlü Vatopedi'ye Tanrı'nın rahmetiyle dolu cennetten çıkma yumuşacık bir sabah vakti vardık. Sanki yaratılışın 5. günüymüş de Tanrı dünyanın düzenini bozacak insanı henüz yaratmamıştı. Doğu yavaş yavaş bir çiçek gibi açılıyor ve küçük, gül yanaklı bulutlar göğün kıyısından melek çocukları gibi ortaya çıkıp yavaş yavaş büyüyordu. İnsan onları yeryüzüne iniyor sanırdı. Kanatlarında henüz kırağı bulunan bir kara tavuk yolun ortasında durdu, bize baktı ama korkmadı, uzaklaşmadı. Sanki kara tavuk değil de iyi bir ruhmuş ve bize bakıyormuş gibiydi. Küçücük bir kukumav, bir taşın üstünde, ışığın etkisiyle çoktan sersemlemiş, sakin ve hareketsiz duruyor, geceyi bekliyordu. Konuşmuyorduk. İkimiz de ne kadar tatlı ve sakin olursa olsun, insan sesinin burada keskin ve dağınık bir şekilde yankılanacağını ve çevremizdeki büyülü tülün yırtılacağını hissediyorduk. Çamların alçak dallarına ayıra ayıra ilerliyorduk. Yüzlerimizle ellerimiz sabahın serin çiğiyle ıslanıyordu. Mutluluktan boğuluyordum. Arkadaşıma döndüm, ona "Bu ne mutluluktur?" demek için ağzımı açıyor ama konuşmaya cesaret edemiyordum. Biliyordum ki konuşursam büyü dağılacaktı. Bir zamanlar Sparta üstündeki Taygetos'ta güneşin batmasına doğru boynunu uzatmış, hafif adımlarla dimdik yürüyen, püsküllü kuyruğuyla taşlar üzerinde menekşemsi renkli gölgeler bırakan bir tilki görmüş olduğumu hatırlarım. Farkına varıp da kaçmasın diye soluğumu tutmuştum ama sevincimi tutamadım ve ağzımdan küçük bir çığlık kaçtı. Tilki de bunu duydu ve ne yana yöneldiğini görmeme fırsat kalmadan gözden kayboldu. İnsan hayatındaki mutluluk da bana daima böyle görünmüştür. Birden konuşmalar ve gülüşmeler duyuldu. Artık manastıra varmıştık. Semiz iki keşiş dış kapıdaki bir eşikte oturuyor, kapıcıyla şakalaşıyorlardı. Yılan görmüş gibi birden durduk. Arkadaşım bana baktı, başını salladı. "Rüya idi," dedi. "Bir an için insanların yok olduklarını sandık." "Yazık," diye cevap verdim. "Gerçek cennetti bu. Hatta ötekinden biraz fazla." Artık Tanrı'nın ağaçları altında erkek ve kadın değil, iki arkadaş geziniyordu. Bizi kovan kılıcıyla yetişen melek değil, insan sesiydi. İki keşiş yüksek sesle konuşuyor, kapıcıyı kızdırıyorlardı. Ama bizi görür görmez sustular. Göbeklerini toparlayıp ayağa kalktılar. "Hoş geldiniz, Tanrı'nın lütfu üzerinize olsun," dediler ve öpelim diye ellerini uzattılar. Arkadaşım işkembeleriyle al yanaklarına bakarak, "Geçiminiz iyi muhterem pederler," dedi. Bizi cennetten kovdukları için onları daha fazla bağışlayamıyordu. Sarı sakallı olanı, "Yalancı dünyadan ve onun hazlarından vazgeçiniz," dedi. Biz konuşmadık. Bu kez kara sakallı kızdı. "Neye bize öyle bakıp hayret ediyorsunuz? İbadet etten de besleyicidir." Yanımıza sokulmuşlardı ve solukları dayanılmayacak derecede sarımsak kokuyordu. "Biz içeri ibadete gidiyoruz," dedik. Bu iki sarımsak keşişinden kurtulmak için acele ediyorduk. Mavi gözlü, gül tenli, besili, tertemiz, pamuk sakallı misafir karşılayıcı geldi. "Bize hoş geldiniz," dedi, öne geçti, onu izledik. Konuk evlerini, yeni boyanmış kapı ve pencereleri, elektrik ışığı ve deniz üzerinde bahçeleri olan bu zengin manastırın keşişleri sofradan kalkmış, hücrelerin önünde oturuyor, yediklerini sindiriyorlardı. Manastıra girdik, pek çok Meryem tasvirinin önünde ibadet ettik. Çok değerli bir kalıntıyı açtılar. Kutsal Meryem'i öptük. Bu hazineyi Girit'e getiren iki keşişi, halkın Ayaminas Kilisesi'ne ibadet için akın edişini, keşişlerin elinde bir torba bulunduğunu, görenlerin mecidiyeler, liralar, altın nişan yüzükleri ve küpelerle dolduruşunu, ama benim verecek bir şeyim olmadığını, ceplerimi arayıp bir kurşun kalem bulduğumu ve torbaya attığımı hatırlarım. Avluya çıktık, konuk evine gittik. Tanrı'nın bütün lütuflarıyla dolu bir sofra donatmışlardı. Yemeğin iyisini seven arkadaşım, "Keyfimiz yerinde," dedi. "Güzel, hem de çok güzel. Batope dostlu keşişler gibi." Ben, "Kudurmuş zavallı Tohop Drodromos'un şerefine yiyelim," dedim. Başpapazların manastırlarda ne yemekler yediklerini ve salyalarının nasıl aktığını, ne hırsla anlatırdı. Kralına da nasıl şikayet ederdi. Mısralarını hatırlar mısın? Nasıl hatırlamam? Başpapazları hatırladığımda, "Ey kral, zıvanadan çıkıyorum, aklımı kaçırıyorum. Kendileri yerken balıkların en iyisini bana veriyorlar, kokmuş ton balığını. Sakız şarabını içerlerken boğulurcasına benim midem bozuluyor sirkeden." Güldü fakat birden yüzüne bir gölge düştü. "Gülmemiz ayıp," dedi. "Bu manastır yüreğime ağırlık veriyor. Keşişleri gördün mü? Hepsi semiz. İsa tekrar yere inse ve tesadüfen Vatopedi'den geçse, kırbaç hepsinin başı üstünde nasıl şaklardı? Haydi gidelim." "Nereye gidelim?" "Yalnız bu manastır değil. Hissetmiyor musun? Bütün dünya yüreğimize ağırlık veriyor. Kimileri yalanırken, kimilerinin açlıktan nefesi kokuyor. Her yanda kurtlar ve kuzular var. Ya sen yiyeceksin, ya seni yiyecekler. Bu dünyada henüz çiğnenmemiş bir tek kanun var. Orman kanunu." "Peki kurtuluş yok mu yani? Başkalarını yemeyen ve kendisini de başkalarına yedirmeyen, iyi ve aynı zamanda güçlü bir hayvan yok mu?" "Yok ama oluşuyor. Binlerce yıl önce bir hayvan yola çıktı ama henüz yetişmiş değil." "Hangi hayvan?" "Maymun. yolun henüz ortalarındayız. Pitekantropos'ta sabret. Tanrı sabredebilir. Onun için zaman ne ki? Ölümsüzdür o. Ya insan? Yanıtladım. İnsan da ölümsüzdür ama tümüyle değil, içindeki ölümsüz parça sabretmeyi bilir. Masadan kalktık, denize indik, güneş batmak üzereydi, yaprak kıpırdamıyordu. İki martı kanatlarını açmış mutluluk içinde, beyaz göğüsleriyle denizi yarıyordu. Bunlara hazla bakan arkadaşım, karı koca olmalılar dedi. Ben, ya da iki arkadaş dedim. Denizden bir çakıl aldım ve onları ayırmak üzere attım. Artık yaşlanmış halimle şu eski günlüğü okuyor, o zamanki Don Kişot vari seyahatlerimizi, külüstür mızrağı, döküntü halindeki pelerini, tenekeden miğferi, nazik, bir karış havada akılları görüyor ama gülümseyemiyorum. Ne mutlu o gence ki, dünyayı yeniden yaratabileceğini, onu fazilet ve adalete, insan yüreğine daha uygun bir hale sokabileceğini sanır. Ayna rozu geziyor, havasını soludukça yüreğimizde o derece alevlenip genişliyordu. Tanrım, ne kararlar almış, ne yeminler etmiş, nasıl bir hafiflikle kayadan kayaya atlayarak bir manastırdan ötekine geçmiş, yalnızca hayallerimizi değil, tüm bedenimizi melek kanatlarının desteklediğini hissetmiştik. Bazen akılsızlığı, bazen azizliği ve kahramanlığı doğuran atmosfer böyle sağlam olur. Ne arkadaşım ne de ben, daha sonra bu Don Kişot'a yaraşır yolculuktan söz ettik. İçimizdeki ateşi kaybetmekten değil, o yerli yerindeydi, gücümüzün arzumuzdan daha az olmasından utanıyorduk. Yeni, daha iyi bir dünya kurmayı her zaman istedik. Ne var ki yapamadığımızı gördük. Ben bunu itiraf ediyorum ama arkadaşım hayatı boyunca bunu benden gizledi. Bu nedenle çırpınışları gizli, kederi fazla oldu. Yıllar sonra bir akşam Spetses Kadın Manastırı'ndan ayrıldığımız ve ayın, denizin üstünde üzgün, yüz yuvarlak olduğu bir akşam arkadaşıma döndüm ve ''Angelos hatırlıyor musun?'' dedim. Ama onun benzi attı. Ayna Roz mehtabını hatırladığımı anladı, elini ağzıma koydu, ''Sus'' dedi ve adımlarını hızlandırdı. Günlüğüme dönüyor ve sayfaları çevirmeye devam ediyorum. 16. ayrımın sonu, sayfa 216.